أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثنا منطق üzerine bir mantıkta lafızlar konusunu, elfaz konusunu işliyordum. Ve birinci bahsimizde mantıkçının mantığın konusu lafızı olmadığı halde, mantığın konusu tasavvur ve tasdik ya muarrik ve hüccet olduğu halde, niçin lafızlar konusuna da mantıkta yer vermiş ve ona o konuya da ele almıştır, onun gerekçesini bir ölçüde açıklamış olduk. Lafız konusunda ikinci bahs ki burada ele alıyor, delalet bahsidir. Biliyoruz ki lafızda kullandığımız sözcükler, lafız yani Türkçesi olan sözcükler, kullandığımız sözcükler dedik ki bir çeşit alamettir, bir çeşit vücud-i lefzidir manaya ve eşyaya. Lafzın, sözcüğün bir boyutu var ki aynen bir göstergedir. Neyi gösteriyor? İnsanın zihnindeki ifade, karşı tarafa anlatmak istediği manayı gösteriyor. Biz insanlar toplumsal bir varlığız. Toplu olarak yaşıyoruz. Ve toplumsal bir varlık olduğumuz için birbirimizle bir irtibat kurmamız icap ediyor. Birbirimizle ilişkilerimizin olması icap ediyor. Bu ilişkileri birbirimizden beyan etmemiz, birbirimize karşı açıklamamız lazım. Bazen gerekiyor ki, istiyoruz ki karşı tarafa bir zihnimizdeki amacı, zihnimizdeki kastı, ifadeyi, oluşan bir manayı karşı tarafa anlatalım. Bu anlatmanın en kolay yollarından birisi işte sözcük yoluyla anlatmaktır. Kelimeler, sözcükler yoluyla anlatmaktır. Ben eğer mesela karşı taraftan kalem istiyorum diye bir isteğim olduğunu ifade etmek istiyorum, anlatmak istiyorum karşı tarafa. Böyle bir ilişki oluşması istiyor. Budur ki ben getirem kalemin kendisini gösterem ve bir şekilde diyeyim ki bunu ben senden istiyorum. Bu zordur. Bu zorlukları aşmak için insan bu ilişkilerindeki yani irtibatı kolaylaştırmak, ilişkileri kolaylaştırmak, birbirine zihinlerinde, işlerinde olan anlamı ifade etmekte kolay yollardan birisi sözcükleri icat etmek olmuş. Bir takım sesleri, sözcükler yani sesler. Sesler, çeşitli sesler çıkararak karşı tarafa ne istediğini anlatmaya çalışmış. Peki bu sesin neye, hangi manaya, bunun için ne yapması lazım? Her bir sesi alamet etmesi lazım bir belli manaya. Ve böylece sözcük yaratmak durumu insanlar arasında oluşmuş. İnsanlar gelmişler kendileri, bir takım sözcükleri, bir takım manaların alametleri olarak beyan etmişler. Sözcükleri zihinlerinde oluşacak manaya alamet olarak koymuşlar. Demiş ki yani bu ses benden duyduğunda işte benim Bunu demek istiyorum. Kalemi göstermiş hocamında. Ya mesela diyelim ki bir taşı göstermiş. Demiş ya bak ben Türk dilinde taş dediğimizde işte maksadımız budur. Toprak dediğimizde maksadımız budur. Ağaç dediğimizde maksadımız budur. Öylece bu seslere her birisine bir manaya alamet koymuş. Elbette felsefede bu bahs var ki diller nasıl meydana gelmiş? Acaba dilleri yani bu konuşma tarzlarını insanların kendisi mi icat etmiş yani oturmuşlar bir aile icabında ilk aile olarak mesela birbirlerine anlaşmak için çeşitli sesler çıkararak işte bu ses bu, bu ses bu diye kendi aralarında karar mı vermişler yoksa bu bir çeşit ilahi ilhamla mı olmuştur? Bu bahs var. Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebareke Teala ne buyuruyor? Allemehul beyan. İnsana beyanı öğretti. Beyan geldi. Yani konuşmayı, açıklamayı. Bu durumda yani Kur'an-ı Kerim'in mantığıyla konuşmayı, yani sözcükleri yaratmayı Allah insana öğretmiş. Allah acaba bunu öğretirken ilham yoluyla mı öğretmiş insanlara? Yoksa mesela elçi göndererek mi? Bu işte şeydir. Arz edeyim ki araştırılması gereken bir konudur. Arz edeyim ki mesela yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebareke Teala Adem'in yaratılış sürecinde allemehu ve allemel Adem'e el esma. Allah Adem'e isimleri öğretti. İsimleri öğrettiğinin manalarından birisi de isimlerden maksatlardan birisi de bu konuşmadır. Esmadan maksat yani şeylerin adlarını. Elbette esmanın Allah Tebarek ve Teala ki Adem'e öğretmiş o isimler isimlerin hem hakikatını öğretmiş. Hakikatını öğretmenin anlamı nedir? Kısaca diyorum. Mesela Allah Tebarek ve Teala istiyor ki Adem'e ilim ismini öğretsin. İlim hakikatini Adem'e verir. Ve diyor ki senin konuşacağın dilde bu hakikatin adı da bu olsun. İlim olsun. Arapçada mesela. Ya Arapça. Adem'in dili, asıl dili Arapça değil zahiren. İbranidir. Bilmiyorum yani. Adem Aleyhisselam ilk konuştuğu dil İbranidir. Öyle diyorlar. Yani hala demiş ki işte bak bu verdiğim nimetin adı ilimdir. Başka bir nimet sunmuş. Bunun da adı budur. Hem hakikatini vermiş hem de buna ad ayırtılmış. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in beyanından anlaşılan budur ki dili insana öğreten Allah'tır. Hala ilk olarak bu öğretmeyi Adem'e vermiş. Daha sonra Adem'in evlatlarına farklı farklı ilhamlarla farklı farklı diller oluşmasını sağlamış. Bunlar ilk başta Adem'in çocukları babalarından öğrenmişler bu sesleri. Dedim bizim çocuklarımız bizden öğreniyorlar. Daha sonra bu genişleme sürecinde, bölgelere yayılma sürecinde ilahi hikmet insanlar farklılaşsın diye ki buyuruyor ki biz sizi kabile kabile grup grup yaptık. Bunlara farklı farklı diller oluşacak şekilde farklı ilhamlarda bulunmuş. Dolayısıyla gitgide diller farklılaşmıştır. Şimdi bu dil yani bu sözcükler dolayısıyla özelliği nedir? özelliği budur ki bu sözcüklerin her birisi bir manaya işarettir. O halde sözcüğün kendisinin kendi namına bir değeri yoktur. Yani bir ses, ses olarak eğer bir anlam ifade etmezse kendisi bir hak, öyle bir değer ifade etmiyor. Mesela biz duralım, ses çıkaralım, anlamsız ses. Bu anlamsız sesin bir değeri var mı? Mesela diyelim kendi aramızda çıkarmanın, diyecekler bunlar kalabalık yapmaktan ve gürültü çıkarmaktan başka bir şey yapmıyorlar burada. Nitekim Allah Tebareke ve Teala kafirlerin ibadetini, tevaflarını, Mekke'de diyor, onların yaptıkları sırf gürültüdür. Islık çalmak gibi gürültü. Gürültü de bir sestir. Ama anlamı yoktur. O halde dillere değer veren, değerli kılan Türk dili, Arap dili, Fars dili gibi ona bir değer katan o dillerdeki seslerin, lafızların, sözcüklerin manalarıdır. Yani onlar mana içerdiklerinden dolayı. İşte bu sözcüklerin bir manaya elamet oluşuna delalet denir. Delalet nedir? Delalet yani elamet olmak. Bir sözcüğü duyduğumuzda zihnimize bir anlam gelir. Bu durumda bu sözcük demek ki bir elamettir. Sözcük delalet ediyor neyi? Yani bizi yönlendiriyor. Neye? Manaya. O zaman o ses, o sözcük dal olur, delalet eden olur. O bizim zihnimize gelen anlamda medlul, delalet olunan olur. Bu işleme, yani bu sözcüğün, bu sesin, bu manayı göstermesine de delalet denilir. Okuyalım burayı. Delalet yeki ez vijegihayi elfaz ineski. Delalet anlatacağız. Yeki ez vijegihayi elfaz ineski. Seslerin, lafızların özelliklerinden birisi ve en önemlisi budur ki darayı erzişi zati nisten, ses olarak bir değeri yoktur. Gürültüdür sadece. Belki erzişi her lafzi, her kelimenin değeri, her sözün değeri, her sözcüğün, her sesin değeri der hikayet geri an ez manas. O zaman bir ses değer taşıyor ki bir manayı hikayet ediyor. Bir manayı bize hemen hatırlatıyor. İn haleti hikayet geri, bu hikayet etme, anlatma, hatırlatma haleti der istilah, terim olarak buna delalet nami demişevet, buna delalet denir. Mertigiyan goften, mantıkçılar demişlerdi ki delalet bi in manası ki, delalet mana, delalet yani manası şudur ki yek çiz bi guney başak ki, bir şey öyledir ki insan ba elm de on, insan onu bildiği takdirde bir çizi diğer muntakilmiş evet, başka bir şey de onun aklına hemen geliyor. Bunu bilmem başka bir şey bilmemi sağlıyor. O şey ki bu ikisi arasındaki ilişki böyle de ki bunu bilmem, bu otekisini bilmemi sağlıyor ise işte bu irtibata delalet denir. Der istilah bi emri nuhus, terim olarak mantık dilinde, felsefe dilinde istilah yani terim. Terim olarak o ikinci şeye, birinci şeye bi emri nuhus, birinci şey yani delalet eder. Ki ez on bir çizi muntakil şodayım, o bizi başka bir şeye muntakil ettirmiştir, zihnimizi aktarmıştır. Dar ona delalet eden denilir. Ve bir emri dogum, o ikinci şeye ki bu on muntakil şodayım, zihnimiz ona aktarılmıştır. Ondan sonra o zihnimize gelmiştir. Medlul guyen, delalet olunan denilir. Misleyin ki Mesela bir örnek veriyorum. Allah Tebarek ve Teala diyor ki, siz niçin dünyaya baktığınızda benim varlığımı fark etmiyorsunuz? Bu evren hepsi beni gösteriyor. Siz eğer buraya baksanız gerek, burayı gören beni de göremez. Çünkü bu bütün bu varlık benim varlığımın nişanesidir. Bunu nereden anlıyoruz? Diyor ki varlıkta bakınız bir düzen var. Her şey yerli yerinde. Her şey düzenli olarak yapıldığına göre düzenli yapılan her iş mutlaka bir düzenleyeni gösterir. Biz öyledir ki aklımız bunu fark ediyor. Her yerde bir düzen görür isek mutlaka deriz ki burada bir düzenleyen varmış ki bu düzeni kurmuş. Masalar dizilmiş, her şey düzene göre kurulmuş. Anlıyoruz ki burayı yapan bir usta varmış, burayı düzenleyen bir bilgili varlık varmış. Mesin ki ezdileri in cihani münezzem. Örneğin diyor, bu düzenli dünyayı, evreni görmekten ve vücudu halik-i hakim, biz bir yaratıcının ki hikmet sahibidir ve alim ve ilim sahibidir, berayı on peygamberim anlıyoruz. Diyoruz ki her şeyin yerli yerinde olması hikmeti gösterir. Her şeyin düzenli koyulması ilmi. Bunlar ilimsiz olmaz. Dolayısıyla bu düzenin kurulması mutlaka ilimsiz ve hikmetsiz olmaz. Eğer bir düzen varsa bilgi var. Ve bir düzen varsa demek ki bir amaca yönelik, demek hikmet de var. Biz bunu yapanın hikmet sahibi, ilim sahibi nerede, nasıl anladık? Düzenden anladık. İşte bu dünyanın bizi böyle bir hikmet ve ilim sahibi yaratıcıya bunu görmekten zihnimizin intikal etmesi, zihnin buradan bir geçiş yapması, bu delalettir. Burada yine bunu anlattıktan sonra soru soruyor. Aya mi tevanit bi numunehai ez delaletha işare kuni? Acaba olabilir mi ki siz birçok bir kısım delalet örneklerine işaret edersiniz ki der onha o örneklerde ez çizi bir çizi diğer muntakilmişelim. Bir şey bizi, zihnimizi başka bir şeye geçiş yapmasını sağlıyor. Misal bir de kapıda tak tak diye bir ses geldi. Ne diyoruz hanım? Ha diyoruz ama bu tak tak sesi demek ki orada birisi var. Yani diyor ki acaba içeri gireyim. Bu sesten, bu kapının dövülmesinden, tak tak sesinden biz hemen kapının arkasında bir ferdin olduğunu ve bu dövmekten istiyor ki, bu ses çıkarmaktan içeri girmek için izin istediğini anlıyoruz. Kapımızın zili çalındı. Hemen diyoruz ki bu zil sesi, ha mutlaka birisi kapıya gelmiş ve zili çalıyorsa diyor ki yani izin verir misiniz veya kapıyı açar mısınız, ben gelmek istiyorum. Bu bir örnek. Bir yerde mesela diyelim ki dışarıda bir duman yükseldiğini gördüğümüzde hemen diyoruz ya demek burada bir yangın varmış. Bir arz edeyim ki ambulans sesi duyduğumuzda ha demek ki bir hasta varmış gibi bu delaletler, işte bunlar delalet örnekleridir. Buyurun. Envai delalet. Delaletin çeşitleri. Şimdi delalet dedi ki yani bir şeyin başka bir şeyi göstermesine delalet denilir. Diyor delalet türleri kaç tanedir? Diyor ki üç çeşit delalet türü var. Bir delalet türü var ki bu bunun menşei akıldır. Yani akıl öyledir ki bu şeyi gördüğünde diyor ki bunu görmek mutlaka arkasında ötekisini görmeyi de sağlar. Akıl keşfediyor. Akıl diyor ki ben bunu görünce ötekisini de görmüş gibiyim. Bunun varlık ötekisini gösterir. Bir delaletin menşei akıl. Akıl diyor ki bu bunsuz olamaz. O delalet ki onun menşei akıldır. Yani akıl diyor sırf aklın hükmüyle diyor ki bu bunu gösteriyor. Buna delaleti aklı denilir. Akıl nerede diyebilir? Akıl o yerde diyor ki, yani bu hükme nerede varıyor? Akıl eğer iki şey arasında sebep ve sonuç ilişkisini bulursa, yani bir şeyin başka bir şeyin sonucu olduğunu ya bir şeyin başka bir şeyin sebebi olduğunu fark eder ise, böyle bir ilişki bunların arasında bulur ise, akıl der ki mutlaka eğer sonucu gördünse sebep de var. Sebebi gördünse bu sebebin mutlaka sonucu da var. Mesela diyelim ki hararetle ateş arasındaki ilişki gibi. Ateş sebeptir. Sıcaklık sonuçtur. Bir yerde biz gördük ki bir sıcaklık var. Hemen diyoruz ki ya bu sıcaklığı yaratan mutlaka bir ateş, yani bir ateşin de geniş anlamda, sadece alev değil. Bir orada ateş denilecek bir nesne var ki bu sıcaklığı çıkarıyor. Eğer ateş olmasa bu sıcaklık olmaz. Niçin? Diyor ki ya bunun, çünkü sıcaklık ateşin sonucudur. Ya ateşi gördü bir yerde, mutlaka diyor ki bu ateş olduğu yerde buna ısınması lazım. Sıcaklık olması lazım. Yangınla ateş arasında. Bir yerde ateş varsa demek burada mutlaka bu ateş yakar mı? Yangın. Ya yangın varsa demek mutlaka ateş varmış. Gibi, eğer iki şey arasındaki ilişki, zatları arasındaki ilişki, öyle bir bu zatla bu zat arasındaki ilişki, ya bu varlıkla bu varlık arasındaki ilişki öyle ise ki birisi diğerinin sebebi veya sonucu ise, herhangi birisini gördüğümüzde akıl der ki bunu görmen ötekisini de görmen gibidir. Bu ötekisinin alametidir. Bu delalete delaleti akliye denilir. Yani delalete akliye sadece nerededir? O yerdedir ki iki şeyin varlığı, vücudu, zatı arasındaki ilişki sebep ve sonuç ilişkisi ise, bu durumda bu ilişkiyi akıl keşfettiğinde birisinin zatını keşfetmesi ötekisinin zatının keşfetmesine sebeptir. Akıl açısından. Akıl diyor ki bu zorunludur, bu kaçınılmazdır. Burada olamaz ki bunun aksi olsun. Ve burada kesinlikle ilim de doğuyor, yakin gelir yani. Her yerdeki ilişki sebep-sonuç ilişkisi ise, onun birisini bilmek ötekisinin bilinmesine yakin oluşturur. Bura yakin bilgisini sağlayan bir sonuçtur. İkinci delalet türü tabiat ya tabii delalet türü. Tabii. Tabii delalet türü. Tabii delalet türü ne demektir? Tabii delalet türünde de bir çeşit sebep-sonuç var ama böyle ayrılmazlık değil, genelleme olarak diyor ki, bakıyoruz ki %90, %80 bu ikisi arasında mutlaka bir sebep-sonuçluk var, %100 değil. Yani zatlar öyle değil ki bu onsuz olamaz, yok. Ama genellikle bununla onun arasında bir sebep-sonuç ilişkisi var, genellikle. Örneğin, vücuttaki hararetin, sıcaklığın yükselmesi, hasta soğuk algınlığına delil olmaz. Tabiat olarak, yani bu genellikle canlı varlıklar. Canlı varlıkların ya da maddi varlıklar. Maddi varlıkların tabiatı öyledir ki bazen bu tabiatlar arasında %100 olmasa bile %70, %90 bir sebep-sonuç ilişkisi var. Böyle olduğu için eğer bu ilişki tabiat ilişkisi ise ve Dolayısıyla birisini gördüğümüzde akıl diyor ki burada da yine bu bunun alameti sayılabilir. Ama %100 hükmetmiyor. Diyor ki %90 vücuttaki hararet yükselmişse 40 derece sıcaklık var vücutta. Bu demek ki soğuk algınlığıdır. Ama her vücudun hararetin yükselmesi mutlaka soğuk algınlığın sonucu mu? Diyor yok. Başka bir şey de olabilir. Ama %70 böyledir.
Tahmini yaptılar.
Bu yani o yerden ki bir sonucun, bir şeyin birden çok sebep olursun. Eğer sebep sadece ikili arasındaysa, bu bunun sebebi, bu da bunun sonucu ise, başka sebebi yok ise orada ne aklı oluyor. Ama eğer bir şeyin birden çok sebebi var. Vücuttaki hararetin yükselmesinin sebebi sadece ateş, vücut soğuk algınlığı değil. Başka şey de olabilir. Ama çoğunlukla soğuk algınlığı. Bu tabiat ilişkisinde diyor delaleti tabii. Yine bu hükmü veren akıldır. Ama akıl neye dayanarak veriyor? Tabiata dayanarak veriyor. O tekisinde ayrılmazlığa dayanarak veriyordu. Bu ikisinden ayrılmaz. Bunu da tabiata dayanarak veriyordu. Tabiata dayanarak verdiğinden dolayı buna delaleti tabii deniliyor. Yani tabiattan kaynaklanan delalet. Bir insanın renginin kaçması, bazen diyorsun ki bu demek ki bu insan hastadır. Ama renginin kaçması illa hastalıkın şenesi olmayabilir. Başka bir şey sebebi de olabilir. İşte bu delaleti tebiyidir.
Delaleti yani birkaç şeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor.
Yani o gösterge. Delaleti yani gösterge. Gösterge. Bu da delalet tebiyi. Üçüncü delaleti vez'idir. Vez yani ne? Yani kararlaştırılma. Kararlaştırılma delaleti. Koyulma delaleti. Bu ne? Bu tür delalet de yani biz kendi aramızda karar veriyoruz. Şimdi Türk dili ister Allah'ın ilhamıyla olsun, ister öyle biz kendi aramızda ilk atalarımızın gitgide varlıklarla karşılaşması sonucu kendi aralarında anlaşarak karar vermeleriyle olsun, bu karar yani karar kılmışlar. Demişler ki ya biz kelimesini duymak yani biz yani biz. İşte bu anlamı bu olsun. Masa anlamı bu şey olsun. Kalem anlamı bu şey olsun. Karar vermişler. Bu isim, bu adı ona koymuşlar. Bu kelimeyi, bu sözcüğü o manaya adamışlar. Kendileri karar vermiş. Biz böyle karar vermişiz. Örneğin Araplar da başka kelimeleri, başka sesleri karar vermiş. Farslar başka kelimeyi karar vermiş, başka sesleri karar vermiş. Diğer diller her birisi farklı seslere karar vermişler. Bu karar verme yani kendi anlaşmaya dayalı. Anlaşma, taahhüt, koyma, isim koyma. Bu şekilde bu da delaleti vez'i. Bunlar mesela diyelim ki 100 sene önce trafik kuralları, trafik işaretleri diye bir işaret yoktu. Çünkü araba da yoktu. Kırmızı ışık durma alametidir. Sarı ışık tehlike alametidir. Yeşil ışık serbesttir, tehlike yoktur, geçiş alametidir. Böyle bir alamet yoktu. Geçen bundan 100 sene önce farzın araba olmadan o insanlara desek ki kırmızı ışık dur anlamına geliyor. Sarı dikkat et. Yeşil geç. Ya bu dedik bu böyle bir şey anlamaz. Ama şimdi biz bunu anlıyoruz. Bunu nasıl anladık? Bu trafik dininden bir ihtiyaç çıkınca bizim hala bu alametleri belirleyecek bir yetkili makam oluştu. Bir idare oluştu. Polis idaresi oluştu. Trafik polisi idaresi oluştu. Orada ne yaptılar? Dediler ki biz gelelim bunlara, uygun bir alametler seçelim. Kırmızı neyin daha çok alameti olabilir? Çok tehlike. O zaman diyor ki kırmızıyı biz dur, tehlikede insan ne yapmalı? Durmalı. Kırmızıyı koyalım oraya. Sarı ne? Biraz tehlike var ama dikkatten geçilebilir. Onu da sarı alamet koyalım. Yeşil, serbestlik, yeşillik her zaman tabiatın yeşilliği serbestliğe devletidir. Açıklığa devletidir. O zaman biz yeşili de tehlike olmadığını, serbestliği olduğuna alamet koyalım diye kendini kafalarda düşünmüşler, alametleri koymuşlar. Böylece trafik işaretleri denilen bir delalet ortaya çıkmış. Bu delaletlerin delaleti vez'i, yani koyulan, kararlaştırılan, taahhütle, anlaşmayla ortaya çıkan delaletler. Şimdi bu açıklamamızdan sonuç olarak sözcüklerin, seslerin manaya delalet etmesi hangi türdendir? Vez'i türdendir. Şimdi biz dedik ya, Türkçe'de kitap kelimesi, masa kelimesini örneğin bu nesneye delalet etmesine karar kıldığımızdan dolayı bir Türkiye masa dediğinde bunu anlıyor. Ama bir Arap çünkü masa demiyor buna. Bir araba, ben 100 defa diyeyim masa, şaş, yani ne? Masa, masa yani ne? Diye eliyle işaret edecek. Dolayısıyla onun için masa başka bir kelime değil. Yani onun bildiği kelimeyi, onun taahhüt ettiği kelimeyi koymam lazım. Onun kullandığını ha diyor. Burada mesela üç arkadaş imişler. Üçünün de arzusu gidip üzüm alıp yemeymiş. Birisi Arap, birisi Türk, birisi Fars gibi böyle diyorlar. Arap demiş ya ne alalım? Aynen. Fars demiş engur, Türk demiş üzüm. Üzüm, o üzüm diyor, bu enep diyor, bu engur diyor. Ne yaptı o? Tartışma çıkmış. Üç dilde bilen bir arkadaş, her üçümüz aynı şey diyorsunuz. Ama sesler farklıdır. Şimdi demek ki bu koyulmayla, yani kararlaştırmayla oluşan bir delalet olduğundan dolayı herkesin kararı farklıdır. O zaman sözlerin, seslerin manalarına delalet etmesi delaleti vez'idir. Elbette sesin aynı zamanda bir delalet aklisi de var. Ha nedir bu da? Bir sesin hatmen bir ses çıkarını delalet etmesi. Evet, ben bir ses duydum. Bu ses Arapça'da olsa, Türkçe'de olsa, İngilizce'de olsa fark etmez. Anlıyorum ki bu sesi çıkaran bir konuşan var. Bu kadar bu, ama bu delalet aklidir. Ama bu sesin hangi anlamı ifade ettiği delaleti vezidir. Evet, burayı da okuyalım. Envai delalet, delaletin çeşitleri. Muntakil şuden ez her dalli ve her medduli mümkün nist. Her şey, her şeyi göstermiyor. Belki her şey belli bir şeyi gösterir. Her şey, her şeyi gösterseydi, yani her ses, her manayı gösterseydi, o zaman gene herkes herkesin dilini bilmesi lazım. Öyle değil. Muntakışlar ise her dalli, her delaleti denden bir her medluli, her çeşit medlule mümkün değil. Belki in intikal bir nu'i irtibat ve mülazimeyi ki miyan-ı dal ve medlul berkırar est, meslegi dâre. Bir şeyden belli bir şeye muntakil olmak, o iki şey arasındaki irtibatın çeşidine bağlıdır. Ne türlü bir irtibat var ise ona göre delalet ediyor. Belki intikal bir nu, belki bir şeyden bir şeye geçiş bir nu'i irtibat, o aradaki bağlantının ve mülazime ve ilişkinin, yine bağlantının ki miyanı da ve meddul ve gaz delalet edenler, bir delalet olunan arasındaki o bağlantıya bağlıdır. Besteki dâre bağlıdır. Bir teori kulli, genel olarak senu mülazime miyanı dal ve medbul mütsevvires. Delalet edenle delalet olunan arasında üç çeşit bağlantı olabilmesi mümkündür. Üç çeşit bağlantı mümkündür. Bir hemin delil bu yüzden, çünkü bağlantı çeşitleri üç tanedir diye bu delilden delalet niz, delalet yani bir şey göstermesini de bersenu es üç çeşittir. Bir, delalet-i akli, iki, delalet-i tabi, tabii delalet, üç, delalet-i vez'i, koyulan delalet, kararlaştırılan delalet. Çünkü bir şeyden bir şeyin arasındaki ilişki ya akli ilişkidir, ya tabiat ilişkisidir, ya da ki kararlaştırma ilişkisidir. Üç çeşit ilişki olduğundan dolayı üç çeşitli delalet ortaya çıkıyor. Delalet-i akli, akli delalet bir. Der suret iki, bu o takdirde iki, miyan-ı dal ve meddul, delalet edenle delalet olunan arasında mülazime-i akli, akli açıdan bir bağ, akli bir bağ ve zat, ve zati açıdan, yani ikisinin zatı açısından bir bağ olursa, vücutta işte bir bağ olursa, yani bu nasıl olabilir? O yerde olabilir ki birisinin varlığı o tekste bağlı olur. Yani tahakkuk-ı yeki, birisinin var olması, ezin, du, bu iki şeyden birisinin var olması, bidûn-i digeri, o tekisi olmadan namumkin başar. Bu onsuz olamıyorsa, bu nedir? Yani birisini sebebi, birisi sonucudur. Çin'in delaleti, böyle bir delalet delaleti akliyiz. Buna akıl delalet denilir. Niye? Çünkü akıl bu bağı akıl çözüyor. Akıl diyor ki bunun arasında bu ilişki var. Delalet, mana delaleti yani illet ve me'lul. Sebeple sonuç, illet sebep, me'lul sonuç. Sebeple sonuç arasındaki ilişki gibi. Bilsin ki, ez didenin nümişti bir yazı görmekle bir vücudun nümişsende yazarın varlığına pey miberi fark ediyoruz. Bir kitap bulduk halde bu kitabın bir yazarı varmış. Anlıyoruz. Bir adam diye yok bu kitap mesela diyelim böyle kendiliğinden hiçbir şey olmadan oluştur. Gerçi bu adam kafasını yitirmiştir. Bu delaleti akli. İki, delaleti tabii. Tabii delalet. Ders sureti ki, burada o takdirde de ki, miyan-ı dal ve meddul, delalet edenle delalet olunan arasında mülazime-i tabi başa, tabiat açısından bir mülazime olan. Tabiat açısından mülazime olan. Yani, delalet, yani bu ikisinin birisinin birisine delalet etmesi muktezai, tab insan ya mevcudat-ı zindeyi digeri başa, bu insanın veya başka bir canlının tabiatının gereği olan canlı varlıkların gereği budur ki insanın tabiatının canlılığının gereği budur ki hastalandığında yüzü sararır. Rengi kaçar. Ha diyoruz ki rengi kaçmışsa rengin kaçmıştır. Hasta mısın? Geçmiş olsun diyoruz. Delalet-i tabi es. Buna delalet-i tabi denilir. Manen deyin ki örneğin bu müşahede-i zerdi-i rengi, rengi suret suretinin, yüzünün renginin sararmasını görmekle dostuma, dostumuzun böyle bir rengini görmekle yüzünde ez bimarihu agah mişebim. Haberimiz oluyor ki bu adam hastaymış bu dostumuz ve gitmiş olsun diyoruz. Delalet-i vez'i kararlaştırılan, koyulan delalet. Eğer mülazime, miyan-ı dar ve medlul, eğer bu iki şey arasındaki bağ, mülazime yani bağ, delalet edenle delalet onun arasındaki bağ, ez yek karardat, bir anlaşma, bir taahhüt, bir tevafuk ve tevafuk, bir karar verme, anlaşmadan naşi başet kaynaklanırsa, demişiz ki bu karar veriyoruz ki bu bunun na şey olsun, elamet olsun. Bir anlaşmadan kaynaklanırsa delalet-i vez'i namı demiş evet. Buna delalet-i vez'i denilir. Koyulan, kararlaştırılan delalet denilir. Misin ki bab buden şudeni sedai zen ve tamam şudeni zamanı kilas. Örneğin zil çalmasının diyoruz ki zil çalınca artık ders saati bitmiştir. Veya zil çalınca artık ders saati gelmiştir. Bu zil sesinin yükselmesiyle ders saatinin bitmesi veya az şeylerin sedayı ezan, ezan sesini duymakla bedahar şüdeni vakti namaz, bu der kelimesi izafedir burada. Bedahar şüdeni vakti namaz pey liberim, anlıyoruz ki namaz vakti gelmiştir. Bir daha kuşlarının derli vakti namaz olmaz. Bir daha kuşlarının derli. O kelimesi izafe eder. Hatırladık, imla hatası. Evet. Bu çeşit devlete devlet-i vez'i. Buna da vez'i devletiniz. Bu başka bir şey. Bu devlet vez'i denilmiyor. Diyorum ki, devlet vez'i de iki çeşittir. Bu konudan ilişki ya ses ilişkisidir, bu devlet-i lefzi olur. Eğer koyulan ilişki sesler arasında değil, sesle şey arasında değil, sesle mana arasında değil, iki nesne arasında ilişki koyulmuşsa, bu da delaleti gayri lefsidir. Delaleti vez'i koyulan delalette niz hud berdi gunaz, iki çeşittir. Delaleti lefsi, eğer bu ilişki ses vasıtasıyla yasalıyorsa, ders sureti ki dal yek lefz, delaleti ses olsa, devlet vez'i lefzi es. Buna devlet-i vez'i lefzi denilir. Manemdir, devlet kelimeyi celale-i, örneğin Hak Teala'nın celale ismi, Allah Teala, Allah lefzi, berhudaben muta'al. Bu kelimeyi mesela Allah Teala'ya isim olarak, devlet eden bir kelime olarak, ses olarak koymuşuz ve Allah'ı bize hatırlatıyor. Bu devlet-i lefzi. Devlet-i gayri lefzi, ders sureti es. O takdirdedir ki, daha lafzından başlar. Devlet eden lafz değil, ses değil de belki alamet, işare, bir alamet olan veya işare olan bir şey. Mesela diyelim trafik işaretleri, polisin mesela diyelim ki düdük sesi veya el işaretleri, şöyle şöyle yapıyor, mesela geç, dur mesela şeklinde. Bu işaretler nedir? Devlet-i gayri lafzı. Devlet vez'i gayri lafzı. Esma devlet-i lafzı gayri lafzı denir. Misli devlet tabluhayı, rehnumayı ve ranendegi ki der mesir-i caddaha nesb mişeven, bunlar devlet-i gayri lefzi. Devlet-i lefzi niz hudber. Sonra gelir tekrar devlet-i lefzi alıyor. Diyor ki devlet-i lefziden yine üçe bölünüyor. Üç çeşit devlet-i lefzi var ki bunlar mutabiki, tezemmunu, iltizami idir. Bunu da acil okuyalım yoksa yoruldunuz hep kalsın. Öyle mi? Şimdi bir sesin, bu ses dedi ki bir şeyin delaletidir. Şimdi kalem dediğimizde bu kalem tamam, bu şeyin tamamı kalem bir budur. Ama kalem, bu da aynı zamanda kalem dediğinde bu başlık da kalemin bir parçasıdır. Kalem lefzinin bunun tamamına delalet etmesi bu olur, delaleti mutabiki. Yani lafız mananın tamamına, lafzın mananın bir parçasına delalet etmesi olur tezammuni, yani zımnında, içinde taşıyan bir delalet, zımnında. Bir sesin koyulduğu mananın dışındaki bir şeyi göstermesi, bunu da diyeceğiz. Bazen bir sesi koyuyoruz, buna diyoruz, bunun anlamı, mesela diyelim ki kalem bu. Eğer bunun tamamına mutabiki, bunun parçasına zımnı, ama eğer bu ses koyulan mananın dışındaki bir manaya delalet etmesi ise buna iltizami denilir. Yani bağlantıdan kaynaklanan. İltizam dedik, mülazıma dedik, dedik ki bağlanma demek. Bağlantıdan kaynaklanan delalet diye üç çeşide ayrılıyor. Eğer lefz ber tamamı medbul delalet kune, eğer lefzi kullandık ve delalet olunanın tamamı kastımız ise delaleti mutabiki, mutabık delalet, yani tatabuk eden lafzla bu ikisi birbirine tam örtüşen, mutabık yani örtüşen, örtüşen delalet. Namı demiş ben. Manem delaleti lefz, hane ber tamamı hane. Ev kelimesi dediğimizde evin kapısı da var, penceresi de var, odaları da var, mutfağı da var. Hepsi delalet ediyor. Duvarı da var. Ama ev kelimesi dediğimizde evin sadece kapısı kastedilirse, sadece mutfağı kastedilirse, sadece duvarı kastedilirse bu da olur devletin zımnı. Ama Ev diyesi evin dışında, evin dışında bir şey de orada anlaşılan, bu olan iltizami. Mesela ne? Ben bir ev aldım. Gidiyorsun, muamele yapıyorsunuz. Ev yaptığınızda arz edeyim ki muamele yaptınız, ödeme yaptınız. Tamam, evin tamamını aldınız. Hem kapısını hem penceresini. Çünkü daha artık yarın gel diyemez. Ayrıyeten kapı üstüne para ver. Ayrı penceresini yok. Ev aldım, bunları da aldım. Ama evin yolu, ev alırken bir de ertesi sabah gele kardeşim, ben sana evi sattım, yol sakladım ki. Bir de gel yol için bize ücretini. Diyemez. Niye? Çünkü evin aynı zamanda mülazimesi, bağlantısı var yolla. Ev yolsuz olamaz. Evi alan yolu da almış oluyor. Dolayısıyla ev kelimesinin yola da delalet etmesi onlar iltizamı, yani bağlantıdan doğan anlam. Bu da iltizamı manadır. Sizi daha fazla yormuyorum. Bunun tatbikini bırakalım. Sonraki bahsede inşallah.